Ayrım 16 liste Timur Soykan sayfa 146. Onur cep telefonuyla vitrinin üzerindeki çerçeveden Deniz ve Funda'nın kafalarını birbirlerine dayayıp kocaman güldükleri karenin fotoğrafını çekerken çavlan genç kadına aşağıda bekliyoruz diye seslendi. Ev ne kadar aydınlıksa merdiven boşluğu o kadar iç karartıcı olan binadan çıkan iki polis yokuşun sonundaki denize baktı. Rıhtıma kadar dümdüz inen sokaktaki apartmanların arasına hapsolmuştu deniz. Dar manzarada lacivert suların içinde bembeyaz bir vapur salına salına ilerliyordu. Onur tam da Çavla'nın yanıtını aradığı soruyu sordu. Cemaat belgesi nasıl orijinal olur ki, ne yapıyorlar? Örgütün listesini yapıp altına imza mı atıyorlar? Cinayet büro amiri susarak bilmediğini göstermişti. Tek düşündüğü artık Deniz'i cemaatten önce bulmalarının da listeyi onlardan önce ele geçirmenin de çok daha önemli hale geldiğiydi. Orijinal belgeye katillerin izinin daha derin işlendiğinden emindi. Sessizlikle talimat bekleyen Onur'un yüzüne bakmadan bir taksi çevir diye emretti Çavlan. O anda alt sokakta sarı otomobil göründü. Onur baş ve işaret parmağını ağzına götürüp güçlü bir ıslık çaldı ve taksi şoförüne gelmesini işaret etti. Taksi ters yönde geri gelirken Onur ketum haliyle insanı çıldırtan amirine Deniz'in ailesinin evine polis gönderelim mi diye sordu. Çavlan bunu yapmalarının mümkün olmadığına çoktan karar vermişti. Adana'da teşkilatı cemaatçilerin doldurduğundan hiç şüphesi yoktu ve bu Deniz'in kimliğini deşifre etmekten başka işe yaramazdı. Funda'yı alıkoyamayacaklarını da biliyorlardı ama öylece gitmesine izin vermeleri de çok tehlikeliydi. Serdar'a mobeselerden kızı takip etmesini söylesek, gerçi onun da telefonunu dinliyorlardır dedi Onur. Çavlan sokakta kendilerini takip eden olup olmadığını kolaçan ederken, şimdi bulmak kadar gizlemek de önemli. Onu sen takip edeceksin. Kızı indirdiğimizde peşine takılacaksın dedi. Sokağın başında park etmiş otomobile dikkat kesilmişti. İçinde birinin olup olmadığı anlaşılmayacak kadar uzaktaydı metalik gri otomobil. Polis aracı olamayacak kadar da lüks görünüyordu. Çavlan Onur'a sence bu kız Deniz'le buluşursa bize ulaşmasını söyler mi diye fikrini sordu. Bu çok nadir olurdu. Camı açıp arkadaşım çok bekleyecek miyiz diye soran taksiciye polis kimliğini gösterip ayar verdikten sonra büyük ihtimalle başka kime gidecekler ki diye yanıtladı Onur. Funda telaşla doldurduğu çantasını sırtına atıp kapıyı kilitlerken aşağıda üç adam sessizce bekliyordu. Taksici bu kadar uzun beklemesine değecek uzun bir mesafeye gitmelerinin derdindeydi. Onur sokak arasına sıkışmış manzaraya bakarken takipte Funda'yı kaybetme korkusuna kapılmıştı. Menteşeleri kahverengi lime lime paslı kapıdan çıkan Funda önce sarı taksiye sonra iki polise şaşkın baktı. Onur taksinin arka kapısını açtığında evinin içine kaçacak kadar tedirgindi. Arabanız yok mu diye mırıldanırken genç komiser onu buraya vapurla geldik diyerek sakinleştirdi. İki polis kıyafetleriyle evdeki halinden çok farklı görünen genç kadının kararını nefeslerini tutmuş bekliyordu. Beyaz tüylü büyük kulaklı tavşan terliklerinin yerinde siyah botlar, pijama altının yerinde yıpranmış bir kot üzerinde mat mavi bir parka vardı. Funda taksinin arka kapısından girerken Onur Çavlan'a durumun absürtlüğünü fısıldadı. Katili ararken suçlu gibi gizleniyoruz. Sokağın zirvesindeki metalik gri arabada sokaktaki onlarca pencerede gözlerini gezdiren cinayet büro amiri sen yanında otur diyerek ön kapıyı açtı ve ön koltuğa iri bedenini güçlükle yerleştirdi. Taksiye gideceği yeri Funda söyledi. Zincirli kuyuya, metrobüs durağına. Çavlan asfalttaki tekerlek sesleri klakson gürültüsü arasında güçlükle duyuyordu Onur'un Funda'ya söylediklerini. Komiseri genç kadına kartvizitini vermiş, beni ararsan hemen orada olacağım demişti. Karacaahmet mezarlığının kıyısında ilerleyen taksi kırmızı ışıkla durduğunda yukarıdan gelen kesik sesi fark etti. Kafasını dışarı uzatıp gökyüzüne baktı ve beyaz bir helikopter gördü. Boğaz Köprüsü'nde ilerlerken Çavlan arabanın penceresinden kafasını hafifçe dışarı uzatıyor ve gökyüzünde helikopteri arıyordu. Düşman bütün paranoyaların mantıklı olacağı kadar güçlüydü. Sokakta bekleyen araba peşlerine takılmamıştı. Karaca Ahmet üzerinde asılı duran beyaz helikopterse kaybolmuştu ve o, iyi bir dedektif olmasını sağladığını düşündüğü mahkeme yeteneğinden eskisi kadar emin değildi. Akıl yürütme yeteneksizliğiyle gerçeklerden kopup komplo teorilerinin bataklığına saplanan pek çok meslektaşının başarısızlığına tanık olmuştu. Gazetelerde yıllardır yazılan ve üzerine gizemler eklenen pek çok cinayetin aslında çözülmüş basit vakalar olduğunu biliyordu. Ama şimdi gerçekle komplo sapkınlığı arasında yerini bulamadığı bir çıkmazdaydı. Herkes şüpheliydi. Üstelik soruşturmanın ağır sorumluluğu altında ezilen adamın içindeki sinsi düşman, güçsüz düştüğü hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Helikopterin yarattığı korku ve şüphelerin gediğinden yeniden saldırmıştı. Gri günde parlayan köprünün ışıklı ipleri dökülmeye başladı. Devasa köprü ayakları öne bükülüyor, araba havada asılı asfaltın içine gömülüyordu. Taksinin yan aynasında yüzünü fark edince bir yabancıyı izler gibi baktı kendine. Çökmüş gözlerinde korku yoktu. Kalın, alnına sivrilen kaşları şimşekler kadar güçlü çatılmıştı. Bedeni zayıf ruhundan nefret ediyordu. Taksi köprüden çıktığında beyaz helikopteri gördü. Normal hayat akışındaki kuralların hiçbir geçerliliğinin olmadığı bir soruşturmaydı. Kendisinin bile şaşıracağı kadar kısa sürede toparlandı ve sesi bıçak kadar keskin çıktı. "Gayrettepe'ye gidiyoruz." Arka koltuğa dönüp kaçırılma korkusuyla paniğe kapılmış kadına, "Orada küçük bir alt geçit var, seni altında indireceğiz. Biraz yürür, metrobüse binersin," dedi. Taksi alt geçitte durduğunda Funda şaşırdı. Taksiden inerken halen şüpheyle iki polise bakıyordu. Metrobüse yürüyen kalabalığın arasına karışırken uzaklaşan taksiyi izledi. Onu takip edecek başka bir polisin önüne bırakıp bırakmadıklarından emin olmak için bir süre kenara çekilip bekledi. Onlarca kişi hiç durmadan önünden geçip gitmişti. Alt geçitten çıktığında Gayrettepe'deki emniyet müdürlüğü binasının üzerinde beyaz bir helikopter asılı duruyordu. Ama o bunun farkında değildi. Metrobüs durağına doğru akan insan seline karışıp uzaklaştı. Funda'nın göremeyeceği kadar uzaklaştıklarında Çavlan taksiciye sağa çek dedi. Araba durduğu anda fırlamıştı Onur. Amiri komiserin var gücüyle koşmasını aynadan izledi. Kalabalığı onlarca küfür yiyerek yaran polis metrobüsün turnikelerine ulaştığında Funda'yı gördü. Körüklü uzun metrobüse ortadaki kapıdan biniyordu. Onur arka kapıdan içeri atladı. Kalkış zili çaldığında saklandığı kalabalığın ardından Funda'yı görmeye çalışıyordu. Metrobüs hareket ettiğinde kapalı kapının ardında gördü genç kadını. Metrobüsten inmiş onu atlatmıştı. Turnikelerden dışarı çıkmış merdivenleri koşar adım tırmanıyordu. Metrobüsü durdursa bile yetişmesi imkansızdı. Onur ilk durakta ineceği metrobüste çaresizce yol alırken Çavlan emniyetin önünde taksiden inmişti. Taksiciye kartını vermiş, polisler sorsa bile hiçbir şey anlatmaması için tehdit ettikten sonra "Öyle bir şey olursa hemen beni ara," demişti. Taksici ara sokaklarda hızla uzaklaşacak ve gece yastığa başını koyarken büyük bir beladan kurtulduğu için şükredecekti. Çavlan 3 beton bloktan ibaret emniyete girdiğinde gökyüzünü kolaçan etti. Helikopter görünmüyordu. Büroya girer girmez denizin ev adresini bir kağıda yazmıştı. Ali'ye adresi verirken yanına 3 kişi alıp evi tepeden tırnağa ara, bir dosya liste arıyoruz. Bütün kağıt parçalarını topla dedi. Mert'e Serdar'ı büroya çağırmasını söyledi. Ardından odasına girip kriptolu telefonun tuşuna bastı. Yaşar yine mesafeli halinin üzerine gideceğini ilan ederek açtı telefonu. "Merhaba Çavlan." Hakan'ın listeyi verdiği şahsın kimliğini tespit etmelerinden üzerinden 3 saat geçmişti ve böylesi bir soruşturma için büyük zaman kaybıydı. Çavlan Hakan listeyi Kadıköy Yel Değirmeni'nde 21 Nisan'da Deniz Yıldız isimli bir kıza teslim etmiş diyerek direkt konuya girdi. Deniz'in telefon numarasını söyledikten sonra telefonunu evde bırakmış, sinyallerden bulunamaz dedi. Zeki istihbaratçı Çavlan'ın bu bilgilere saatler önce ulaştığının farkındaydı. Hesap sormayacağını, tahammül edeceğini iğneleyerek gösterdi. Görüşme kayıtlarını toplamak biraz zaman alır ama o kadar da acelemiz yok galiba. Kadıköy'e giderken listeyle geri dönmeyi hayal eden Çavlan neden olduğu zaman kaybının azabını göze almıştı. Mitçi'ye telefonuyla iz bırakmayacak kadar akıllı bir kız diyerek diklendi. Listeyi yok etmeyecek kadar da cesur mu? Cesur dedi Çavlan ve duyduğu andan beri aklını kurcalayan soruyu Yaşar'a anlattı. Kızın ev arkadaşı belgenin orijinal olduğunu söylüyor. Bu devlet evrakı değil ki üzerinde imza mühür olsun. İstihbaratçı hiç şaşırmamıştı. Kendi yazışmalarında kodlar kullanıyorlar. Çok önemli yazı olduğunda mühürlediklerini duymuştum. Belki de işi daha da büyütmüşlerdir. Senaryosunu doğruluyordu Bitçi'nin tahmini. Yaşar evi aradınız mı diye sorduğunda soruşturmanın amiri olduğunu yanıt vermeyerek vurguladı Çavlan. Araştıracağını söylemiştin. Bizim şubede onlardan var mı? Yaşar'ın sesinde teslim olmuş bir yılgınlık vardı. Fevzi Ateş'in adı bir istihbarat raporunda geçiyor. Emniyet imamıyla doğrudan teması tespit edilmiş. Diğerleriyle ilgili bir şey yok ama hiçbirine kefil olamam. Biliyorsun gizlenmeyi çok iyi biliyorlar. Fevzi hakkında haklı çıkmak iyi gelmişti Çavlan'a. Bir gıdım özgüven sağlamıştı bütün polislerin zanlı olduğu soruşturmada. Yaşar sesinde kederle ne kadar zor olduğunu biliyorum. Polislerden gizlenerek polis katilini yakalamaya çalışıyorsun diyerek damarına bastı. Çavlan biraz önce tepemizde bir helikopter dönüyordu dediğinde Yaşar onu paranoya girdabından gerçeğin sularına çekmek için tane tane konuştu. Böyle bir takip olsa haberimiz olurdu. Kadıköy'deki cemaatçiler de yerlerinde duruyor. Canavarın önüne atılmış bir yem olduğunu düşünüyordu Çavlan. Telefonu kapatmak isterken Yaşar suç ortaklığının verdiği gizemle konuşarak onu durdurdu. Deniz Yıldız'ı savcıya bildirmiyorsun değil mi? Savcıdan bilgi gizlediği ortaya çıkarsa açığa alınacağını biliyordu cinayet büro amiri ama bunu göze almıştı. Bildirmeyeceğim. Tuzu kuru istihbaratçı bak yanlış anlama savcı onlardan değil ama kızın adı resmi evraka girince gizleyemeyiz. Birkaç gün hiçbir yere bildirmemek bize yeter diyerek onu rahatlatmaya çalıştı. Olay yeri incelemeye gidecekti Çavlan. Telefonu kapatmadan Selçuk'un cemaatçi olup olmadığını sordu. Yaşar'ın sesine öfke ağırlığı çökmüştü. Hakan'da bulunan fişler o kanaldan cemaate gitti. Selçuk cemaatçi değil ama basiretsiz bir herif. Yanında top oynatıyorlar haberi yok. Bizzat İçişleri Bakanı ayar verdi sana yardım etmesi için. Yaşar yeniden devletin gücünün arkasında olduğunu hissettirmeye çalışırken Çavlan'ın aklında Hakan'la akıbetinin aynı olup olmayacağı vardı. Soruşturmanın her aşamasından haberdardı MİT. Belki de bir mayın eşeği gibi onu öne sürüyorlardı. Asansörden indiğinde Onur'la karşılaştı. Başarısızlık anında bile ezik görünmeyecek kadar dik bir duruşu vardı. Sadece beni atlattı dedi. Çavlan onu takip ettiğinin farkında mıydı diye sorduğunda emin olmadığını söyledi. Ne anlayış gösterdi ne de kızdı Çavlan. Birkaç emir sıraladıktan sonra olay yeri incelemenin bürosuna doğru yürüdü. 10. Bölüm. Hayaletlerin mabedi binanın zemin katında floresan ışığında fayans ve seramiklerin parladığı lanet bir yerdi. Cam bölmelerin ardında karmaşık laboratuvar düzeneklerini gören buranın emniyet değil bir bilim üssü olduğunu zannederdi. Çavlan'a ise yüzünde gövdesinde ellerinde derin bir acı ve ölüm korkusuyla uyandığı Hakkari'deki o hastane odasını hatırlatıyordu. Kimyasal kokular sinmiş koridorun sonundaki odada koltuğuna kurulmuş Selçuk Çavlan'ı görünce yüzünü ekşitmişti. Suntanın üzerine ağaç süsü verilmiş ucuz plakanın kapladığı, ayakları geriye boyanmış eski devlet dairesi masasının ardında bitkin görünüyordu Selçuk. Göz torbalarında yorgunluğu zor taşıyan yaşlılığının derin çizgileri belirginleşmişti. Üzerindeki kahverengi deri parçalanmış, altından sarı süngürler fışkıran sandalyede oturdu Çavlan. Selçuk'un harcadığı büyük emeğe anlayış göstermeyip kendisine duyulan nefreti beslemek istiyormuşçasına bir şey bulamadınız mı diye sordu. Selçuk'un ince bıyıklarının altında kırışmaya başlamış dudakları gülümsemeyle tiksinme arasındaki bir mimikle gerildi. El örgüsü tüylenmiş yeleğini iki yakasından çekip İçişleri Bakanı'nın talimatına isteksiz boyun eğdiğini belli eden bir iş resmiyetiyle musluktaki kapı kolundaki parmak izleri temizlikçiye ait. Saç telleri çok önceden, yani olayla ilgileri yok. Silah temiz. Barut izi incelemelerinin %90'ı bitti, hepsi temizledi. Çavlan cümle kurmaya gerek duymadan otopsi diye sordu. Selçuk'un kırlaşmış kısa bıyıkları çenesine doğru uzadı sanki. Sıktığı dişlerinin ardında dilini zor tutuyor, gözlerinde öfke dalgalanıyordu. Murat Bey yaptı otopsiyi. Ben de işim olmamasına rağmen bütün gece oradaydım. Çavlan seviyordu bu adamı. Bütün siyasi hesaplarından uzak, kariyer hırsı olmadan, sadece gerçeğe ulaşma arzusuyla ölünün etrafında bütün gece iz sürdüğünü biliyordu. Cesetlerdeki ve ölüm sahnelerindeki bulmacaların bağımlısı adam, cinayet büro amirinin ölü kadar donuk küçük gözlerine bakarak, dediğimiz gibi sırtından vurmuş önce orospu çocuğu, sonra alnının ortasına nişanlamış. Maktulün oraya geleceğini biliyordu. Bu cinayet için hazırlanmıştı. Ben birini öldürsem böyle öldürürdüm. Ayak izi bırakmamayı hesaplamış. Hakan'ın elinden dosyayı almak için normalde basması gereken yer hafif ıslak. Oraya temas etmemeye özen göstermiş dedi. Katilin elinde kıyafetinde barut izi bırakmaması mümkün mü diye sordu Çavlan. Karşısındakinin bilgisine saygısını da ilk kez gösteriyordu. Selçuk'un Çavlan'a bilenen öfkesi bilgisine başvurulunca yok olmuştu. Kafasını kaşırken kıyafetinin kolunu kıvırması yeter, atış izi bırakmaz. Elini yıkasa silse bile iz kalmayabilir. İlk 3 saatte el sıvabı almak idealdir. Ama ceset zaten 1 saat sonra bulundu. Bizim o işi tamamlamışsa 3 saati geçti diye yanıt verdi. Çavlan bu bilim üstünden kendisine hiçbir fayda olmadığını düşünüp öfkelendi. Selçuk'u yargılamaya hakkı yoktu ama özverisine teşekkür edecek de değildi. Üstelik Hakan'ın fişleri onun ekibinden cemaate sızmıştı. Tamam diyerek ayağa kalktı. Yaralarını acıtan kimyasal kokular içinde yürürken başarısızlık korkusu büyüyordu. Başbakanın kişiliğini ezerek onu değersizleştirdiği anı tekrar yaşamaya çok yakındı. Bütün gün kriptolu telefonun çalması ve arayanın başbakan olması korkusuyla geçecekti. Büroya girdiğinde ayağa kalkmaya yeltenen ekibi her zamanki gibi eliyle oturmalarını işaret etti. Odasına yürürken Necla çalışkan öğrenci telaşı ve disiplininde dosyalarını sunmak için hazırlıyordu. Pencere kenarındaki masasında Cem mouse'la ekranda görüntüleri tekrar tekrar yürütmekten bitaptı. Evrak destelerinde boğuşan çömezler ne aradıklarını bilmedikleri karmaşayı bir düzene sokmak için debeleniyordu. Mert Abdullah'ı Beyoğlu'nun arka sokaklarında saatlerce gezdirdikten sonra şubeye dönmüştü ve kerizleri nasıl oyaladığını heyecanla Onur'a anlatmaya başlamıştı. Fevzi bilgisayar ekranındaki telefon numaralarıyla isimleri not alıyor, harıl harıl çalışıyormuş gibi görünüyordu. Çavlan masasına oturduğunda da camekanın ardından onu izledi, ondan nefret etmeyi denedi, başaramadı. Devletin elinde büyümüş gariban bir köylü çocuğuydu işte. Siyasilerin oy hesaplarıyla polis okullarının kapıları cemaate sonuna kadar açılmışken bunun bir ihanet olabileceği hangi çocuğun aklına gelirdi ki? Henüz ergen bile değilken polis okulu müdürünün gösterdiği otomobile binip ışık evlerine giden çocuğun cemaatin ulvi liderinin müridi olmaması mümkün müydü? Hakan da ondan farksızdı. Necla elinde dosyalarla odasına girip Çavlan'ın zaten Selçuk'tan öğrendiği olay yeri inceleme çuvallamasının bilgilerini anlattı. Necla odadan çıktıktan sonra sıra Cem'deydi. Bütün görüntüleri tekrar izledim. Bütün televizyon kameralarını, güvenlik kameralarını, fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarını inceledim. Tespit ettiğimiz dışında tek bir karede bile görünmüyor dedi. Kendisi yerine Serdar Mobese merkezine gönderildiği için halen kırgındı. Çavlan bu kırgınlığı anlamış gibi birazdan Serdar buraya gelecek. Mobese merkezine beraber gideceksiniz dedi. Kıvırcık komiserin çilli suratındaki yorgunluk iki cümleyle silinmişti. Necla ile Cem'in bıraktığı raporlarda göz gezdirirken Fevzi kapıyı vurdu ve baş selamı vererek odaya girdi. Her zamanki gibi dizleri bitişik oturup not defterini açtı. Hakan'ın telefonlarının 10 gündür evden sinyal verdiğini, bu sürede cep telefonundan akşam saatlerinde sadece 4 görüşme yaptığını söylerken gözlerini raporundan ayırmamıştı. İki telefonundaki toplam 16 cevapsız çağrının 3 tanesi öldürüldüğü güne aitti. İstihbarat görevi için kullandığı kendi adına kayıtlı olmayan telefondaki bu çağrılardan 3'ü cinayet haberi medyaya düştükten sonra Kadıköy'deki ankesörlü bir telefondan 15-20 dakika arayla yapılmıştı. Telefon numarası ve yerinin yazılı olduğu kağıdı önüne çeken Çavlan oradaki güvenlik kameralarını incelemesi için birilerini gönderecekti. Cinayeti duyduktan sonra Deniz aramış olmalıydı. Gözlüğünün çerçevesini ortasını bastırarak düzelten ve defterine aldığı notları okuyarak konuşan Fevzi, maktulün görevi için kullandığı telefonunda 6 çağrının daha olduğunu söyledikten sonra doğruldu. Amirine baktı. Hepsi üniversitedeki göreviyle ilgili. Takip ettiği örgütün üniversite sorumlusu 4 kez, yine onlardan olan 2 öğrenci de birer kez aramış. Hiçbirini geri aramamış dedi. Titiz bir şekilde işini yaptığı belliydi. Sadakat sınavına yaklaşıyordu Fevzi. Ruhun adını Hakan'ın görüştüğü cemaatçi polisleri gizleyip gizlemeyeceğini merak ediyordu Çavlan. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 155.